Ayrım 23, sayfa 149. Bununla tabii ki toplumdaki karmaşıklık derecesinin artması arasında bir ilişki vardır. Çünkü işlev sistemleri kendi spesifik kodlarına göre işlemektedir. Yani bilim söz konusu olduğunda doğru, yanlış, iktisat söz konusu olduğunda güzel, çirkin gibi. Bunlar ayrıca diğer bütün kriterleri göz ardı edebilmektedir. Örneğin bilim bir sorunun veya sonucun siyasi açıdan arzulanır olup olmadığını göz ardı edebilir. Bu ihmal gen teknolojisinde olduğu gibi siyaset içinde bir problem olabilir. Fakat bu gen teknolojisinin siyasete danışmadan ve siyaset tarafından yönlendirilmeden kendi kriterlerine göre hareket ettiğinden dolayı bir problem haline gelir. Sistemlerin artan otonomisi otarşi anlamına gelmemektedir. İşlev sistemleri birbirlerine bağımlıdırlar ve hatta bu bağımlılık daha da artmıştır. Luhmann bu noktada karşılıklı bağımlılığın artmasından bahseder. Tüm sistemler kendi adlarına hareket ederler fakat diğerlerinin hareketlerini de göz önünde bulundururlar. Örneğin gen teknolojisi kendi araştırmalarını ancak ekonomiden yahut siyasetten yeterli mali desteği alırsa yürütebilir. Ekonomi ise tersine bilimin pazarlanabilecek gen teknolojisini geliştirmesine bağımlıdır. Her halükarda ekonomi içi bir bakış açısı, gen teknolojisine dayanan ilaçlar veya besinler pazarda kendilerine bir yer bulduklarında işlev sistemlerinin içsel dinamiklerini bir daha frenlemek pek zordur. Burada açık bir biçimde modern toplumlar için sürekli olan bir denetim problemiyle karşılaşmaktayız. Fakat içsel ve dışsal denetim ayrımını yapmak gerekir. Dışsal denetim, yani ekonominin siyaset tarafından yönlendirilmesi zaten mümkün değildir. Hiçbir işlev sistemi başka bir sistemin işleyişinde, parantez operasyonunda, hareket edemez. Autopoietik sistemler operatif olarak kapalıdır. Sadece spesifik programları üzerinden çevre gözlemine açıktırlar. Bir örnekle açıklayacak olursak, siyasetçiler iş imkanlarını arttırma sözü verdiklerinde ve bu siyaset doğrultusunda hukuki ya da başka türlü önlemler alıp söz konusu iş alanlarını kullanıma hazır hale getirdiklerinde bu ekonomik değil siyasi bir iş olur. Fakat siyaset ekonominin çevre şartlarını değiştirebilir ve böylelikle yatırım ve kazanç şartları değişir. Sosyal sigorta sistemindeki değişiklikler iş alanlarını daha pahalı veya daha ucuz hale getirebilir. Ekonomi de bu duruma iş alanlarının artması veya azalması şeklinde tepkiler verebilir. Fakat içsel güdümde basit bir sorun değildir. Çünkü içsel olarak etki alanlarını sınırlayan ve sistemin otonomisini çoğaltan sistem çevre farklılaşması tekrar eder. Ekonomi, otonomileri giderek artan üç pazara bölünür. İş piyasası, finans piyasası ve mal piyasası. Bilim bölünmüş olarak alan örgütlerinin tasarrufunda bulunan farklı disiplinlere ayrılır. Fakat hiçbir merkezi merci diğer gelişimleri yönlendiremez. Burada da giderek daha fazla kendilerini yönlendiren autopoietik sistemler söz konusudur. Modern toplum bir zirveye ve merkeze sahip olmadan işler. Tüm toplumu kapsayacak amaçları ve yönleri formüle ve tayin eden bir merkezi örgüt söz konusu değildir. Bunun yanında toplumsal anlamı garantileyecek ve dünyanın anlamını yahut belirli bir dünya kesitini genel olarak formüle ve tasvir edebilecek hiçbir toplumsal yer bulunmamaktadır. Modern toplumun gerçekliği perspektiflere, parantez bağlamlara bölünür ve bu bakımdan çok bağlamlıdır. Toplum hakkında konuşulduğu, problemler formüle edildiği, eleştiriler yöneltildiği, bir şeyler talep edildiği zaman daima bunu kim söylüyor sorusu tevcih edilir. Hangi farklılıklarla gözlem yapılmaktadır? Sistemler kendi kodlarına göre işlemekte ve böylelikle kendi çevrelerini inşa etmektedirler. Bu anlamda hastalıkları tıbbın gözlem teknikleri, suçu hukuki kaynaklar ve polis gözetimi, fakirliği ekonomideki artan tüketim taleplerine borçluyuz. Bu, iletişimin monitöründe görünen, yani iletişim formlarına aktarılan ve toplumsal açıdan ilgili olan diğer tüm olgular için de geçerlidir. Çünkü diğer formlarda hiçbir şekilde bizim için anlaşılabilir değillerdir. Modern tıp, kendi öncüllerinin hepsinden daha fazla hastalık teşhis etmektedir. Modern tıp ayrıca hastalıkları teşhis edecek araçları ve teknikleri sağlamakta, geçen 30 yıl içinde 3 kat artan örgüt biçimleri aracılığıyla hastalara yüksek oranlı tedavi imkanı sunmaktadır. Bu durumda toplumda teşhis oranının artacağı ortadadır. Ayrıca bu ifade Luhmann'ın ortaya koyduğu en önemli sonuçlardan biri olan modern toplumun kendi problemlerini kendi ürettiği tezinin bir örneğidir. Toplumun işlevsel farklılaşması, parantez özellikle de İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki sosyoloji tarafından, insanların hayat şartlarını küresel olarak iyileştirmek için tüm işlevsel sistemler bir çizgiye çekilmiş gibi tanımlanmıştır. Evrimsel gelişme ve bilimsel siyaset aracılığıyla daha fazla refah, daha fazla özgürlük, bireylerin kendini gerçekleştirmesi için daha fazla imkan ve daha az zorlama beklentisi hasıl olmuştur. Evrime ve siyasete dair bu ikili güven modernliğin içsel bir rasyonaliteye haiz olduğu ve toplumun modernleşmesinin toplumun kendi başarısı olduğu düşüncesini beraberinde getirmiştir. Gerekli müdahaleler için bir alan açan evrim, siyaset ayrımının yanında liberal demokratik veya bir sosyalist yol hakkında ortaya çıkan siyasi ideolojik düşünce farkları sorunu bulunmaktadır. Modern projeye duyulan bu güven son 20 yılda kaybolmaya yüz tutmuştur. Çünkü en başarılı yolu sürekli modernliğe mal eden bu kavram, görünen sonuçlar karşısında daha fazla ikna kabiliyetine sahip değildir. İçerme ve bireysellik. Farklılaşma tiplerinin işlevsel farklılaşmaya dönüşmesiyle birlikte birey ve toplum arasındaki ilişki temelden değişmiştir. Tüm toplumlarda bireyin hangi biçimde toplumsal süreçlere katılabileceği sorusu cevaplandırılmalıdır. Tabaka esasına göre farklılaşmış toplumlarda her bireye köken, isim, karakter, cinsiyet, karizma vesaire gibi kişisel özelliklere (parantez) psikolojik sistemin özellikleri ile örtüşmeyen de uygun olarak belirli bir konum verilmiştir. Belirli eğitimler ve mesleki pozisyonlar asillere verilmiştir. Kilisede bile bir köylüye ayrılan yer asilinkinden farklıdır. Bu anlamda zümreler, görece sınırları birbirinden ayrı olan ve bireylerin mesleki, kamusal ve özel rollerini birbirleriyle irtibatlı bir şekilde yaşayabildikleri, kendi hayat alanlarını oluşturmuşlardır. Birey kendisiyle toplumsal yaşamı arasında bir farklılık hissetmez. İçerme sorunu bu noktada ortaya çıkmaz. Zira toplumun içinde kişinin içerilebileceği bir dışarı yoktur. Herkes yukarıda veya aşağıda bir şekilde içeridedir. Bu, işlevsel olarak farklılaşmış toplumlarda farklıdır. Zira tek tek işlev sistemleri, bireyi belirli bir açıdan içeren, özde sadece katılım imkanı sunar. Hiçbir işlev sistemi belirli bir bireyin yahut bireylerin daimi varlığına ihtiyaç duymaz ve bir birey hiçbir zaman bir işlev sisteminde tam olarak var olamaz. Aidiyet yerine şimdi içerme prensibi vardır. İşlev sistemlerine katılım şartları sistemin mantığı tarafından formüle edilir. eğitim için öğrenme kabiliyeti, örneğin üniversite, siyaset için vatandaşlık, bilim için akademik referanslar, ekonomi için ödeme gücü vesaire. İşlevsel sistemler kişisel veya genel insani özelliklerinden soyutlanır. Kişisel olanın bir kenara bırakılması sistem mantığı açısından bir avantaj sunar. Zira sistem, içi evrim, kişilerin sınırlarına bağlı değildir. Örneğin ekonomi günlük 24 saat üretim veya ticaret yapabilir. Bu hiç kapanmayan hastaneler için de geçerli bir durumdur. Ters açıdan bakacak olursak bu, artık hiçbir bireyin bir veya daha az sayıda işlev sistemine dahil edilemeyeceği, örneğin sadece hukuka ve burada kendi birliğini ve şahsi kimliğini bulamayacağı anlamına gelir. Fakat bunun tam zıddı olarak, bireylerin farklı işlev sistemlerine bağlanması ve değişik rol beklentileriyle karşılaşması, kendilerini bununla özdeşleştirememeleri ya da belli oranda özdeştirmelerini ve özdeşleştirme yerine kendi temel farklılıklarını algılamalarını ve idrak etmelerini gerektirir. Hiç kimse sadece hakim değildir. Hakim aynı zamanda doktorun karşısında hasta olarak davranabilmelidir. Bu bakımdan bireyler sadece farklı rol beklentileri arasındaki ayrıma göre değil, kişisel ve kişisel olmayan durumlar, etkileşimler ve iletişimlere göre davranmalıdır. Böylelikle bir hakim karar verme sürecinde sanığa bir sempati duyamaz. İşlev sistemlerinde bireyler kişinin görünüşüne bakmaksızın eylemde bulunur. Biyografik ve ben kimliği düzleminde bireyler toplumda birbirinden ayrı her şeyi entegre etmeli ve birbirine bağlamalıdır. Ben kimliği giderek artan biçimde kişilerin kendi başarıları haline gelir. Kendi kimliklerini toplumsal alt sistemlere katılarak almazlar. Çünkü oralarda farklı bağlamlarda farklı kişilikleri ve kişileri temsil ederler. Dolayısıyla bireysellik içerme ile değil, dışlama ile belirlenir. Tabii ki toplum bireylerin kendi kişiliklerini inşa etmelerini sağlayan uygun anlamları sunar. Bu anlamlar Luhmann'a göre kendini gerçekleştirme ve belirlemeden kaynaklanan taleplerdir. Fakat bu talepler insanın henüz olması gerektiği ya da olabileceği gibi olmadığını ifade eder. Başka bir ifadeyle insan eksik bir durumun içerisinde bulunmaktadır. Bu manada Luhmann bireysellik memnuniyetsizliktir der. Bugün modern toplumun merkezi problemleri toplumun toplum üzerinde yarattığı etkiler ve çevre değişiklikleridir. Bu sadece fiziki, kimyevi çevre için değil, aynı zamanda toplumsal sistemlerin psikolojik çevreleri için de geçerlidir. Toplumsal sistemimiz daha önce hiç olmadığı kadar yaşam şartlarımızı değiştirmektedir. Toplumun yarattığı çevre ile daha fazla var olabileceğini farz edemeyiz. Aynı şekilde tevcih edilmesi gereken bir başka soru da toplumun birlikte var olabileceği psikolojik mantalite ve güdüleri üretip üretemeyeceği veya tarihsel olarak benzerine sahip olmayan bir uyumsuzlukla sonuçlanıp sonuçlanmayacağıdır. Sistem kuramı, birey ve toplumun ayrışmasına temel ve genel bir anlam katan modern toplumdaki gelişmeleri ve trendleri konu edinir ve bu şekilde anlaşılabilir hale getirir. 6. Anlamacı, yorumlayıcı sosyoloji. Sistem kuramı iletişimden kaynaklanan toplumsal sistemlere, materyalist toplum kuramı üretim ilişkilerine ve toplumsal sınıflara odaklanırken, anlamacı sosyolojinin merkezinde beşeri eylem yer alır. Anlamacı ya da daha modern bir ifadeyle Yorumlayıcı sosyolojinin amacı, bireylerin eylemleri ile ilişkilendirdikleri anlamları ortaya çıkarmaktır. Anlamacı sosyolojinin aşmaya çabaladığı zorluk, sadece gözlemlenebileni ve ölçülebileni bilimin nesnesi olarak geçerli hale getirmek değil, aynı zamanda beşeri eylemin motivasyonlarını ve temel yapılarını da gözleme dayanarak analiz etmektir. Bu, arka plana bakmaktır. Eylemlerin arkasındaki motivasyonlar da gündeme geldiği için, anlamacı sosyoloji bu noktada sosyal psikolojiye yaklaşmakta, sınırlar kaybolmaktadır. Fakat psikolojiden farklı olarak anlamacı sosyolojik çalışmalarda bireylerin gösterdiği davranışlardaki genel toplumsal yapıları analiz etmek amaçlanmaktadır. Bunun yanında tarihsel boyut da göz önünde bulundurulur. Anlamacı sosyoloji Alman tin bilimleri geleneğine dayanmaktadır. Tin bilimleri doğa bilimlerinin yöntemlerini taklit etmeye çalışmamış ve bütünüyle endüstri toplumlarının analizinden neşet etmemiştir. Daha çok Alman üniversitelerindeki tin bilimleri geleneğinin gelişmesiyle temayüz etmiştir fakat sadece felsefi alana da münhasır kalmış değildir. Bu noktanın altını çizmek önemlidir. Tin bilimlerinde yapılmak istenen daha çok bu alandaki bilgilerin hukuk ve ekonomi bilimlerine uygulanması olmuştur. Bu ise iki sonuç ortaya çıkarmıştır. Anlamacı sosyoloji, bir taraftan saf bir tin bilimi olarak kalmayıp, iktisadi ve hukuki alanlardaki soyut eylemlerle ilgilenirken, diğer taraftan da bugüne kadar bu alanlarda canlı bir tartışma zemini olan, bazen verimli, bazense yıkıcı, hukuki ve iktisadi düşünce biçimleriyle rekabete girmektedir. Söz konusu iki alan ile girilen kuramsal tartışmalar, 10 yıllarca sosyoloji için belirleyici olmuştur. Hukuk ve iktisat bilimi ile olan ilişki bugün bile oldukça tartışmalıdır. Fakat yukarıda ifade edilenler anlamacı sosyolojinin geliştirdiği zeminden ibarettir. Tin bilimleri geleneğine dayanarak ve onunla eleştirel bir ilişki kurarak, özellikle de Wilhelm Dilthey ile Max Weber kendi toplum analizini inşa etmiştir. O, tin bilimlerini modern doğa bilimlerinin düşünce biçimi ile bağlantılandırmıştır. Weber, anlamacı sosyolojinin kurucusu olarak görülebilir. Max Weber, 1864-1920. Weber, 1864 yılında Erfurt'ta doğmuştur. Freiburg ve daha sonra Heidelberg'de hocalık yapmış, Amerika'ya yaptığı bir seyahatte Amerika'nın şehir hayatından ve demokratik rejiminden etkilenmiştir. Sosyal Siyaset Derneği'nde çalışmış ve endüstri işçileri üzerine araştırmalar yapmıştır. Bu derneği 19. yüzyılda ampirik toplumsal araştırmalar yapan bir araştırma kurumu olarak nitelemek yanlış olmayacaktır. Max Weber, geride sosyolojiye ilişkin zengin bir külliyat bırakmıştır. İktisadın yapısıyla ilgilenip, iktisadi yapının nasıl kültürel özelliklere dayandığını göstermiş, iktidar sistemlerini araştırmış, kentsel gelişime dair makaleler yazmış ve Sosyal Siyaset Derneği'nde endüstrinin durumu hakkında istatistiki ve ampirik incelemeler yapmıştır. Bilimin ne tür malumatlar verebileceğini tespit edebilmek için yoğun bir biçimde bilim kuramı ile meşgul olmuştur. Bununla alakalı olarak bilimsel analizin zorunlu nesnelliğini vurgulamıştır. Kullandığı merkezi kavramlardan birisi değer, bağımsızlıktır. Her bilim adamı bir takım değerlere sahip olsa da araştırmalar değerlerden arındırılmalıdır. Bilim, bir şeyin nasıl olması gerektiğini değil, nasıl olduğunu söylemelidir. İçeriksel ve yöntemsel açıdan Max Weber, döneminin normatif tin bilimlerine ters düşmüştür. kendi döneminin tin bilimleri ziyadesiyle profan bir alan olan iş piyasası ile ilgilenmiş ve bilimin ideolojik tutumlardan arındırılması gereğine işaret etmiştir. Ölümünden sonra yayınlanan eseri Gunn de Begriff de Sociologie (parantez sosyolojinin temel kavramları) günümüzde hala kullanılan standart bir çalışmadır. 56 yaşında ölmüş ve kendi çalışmalarının devamı için bir ekol de kurmamıştır. Weber'in ölümünden sonraki 10 yıllar boyunca sosyolojik tartışmalarda önemli bir yerinin olmadığı söylenebilir. Bu durumun ortaya çıkmasında sosyoloji disiplininin tarihsel olarak inşa edilmiş genel kanunlara daha az ilgi duyan pozitivist Viyana Okulu'nun ve Amerikan sosyolojisinin etkisi altında kalmasının önemli bir etkisi olmuştur. Max Weber hiçbir zaman sosyolojiye bu tür bir görev atfetmemişti. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika'dan ithal edilen niceliksel yaklaşımlar, Max Weber'in görüşlerinin ihmal edilmesiyle sonuçlanmıştır. Chicago Okulu'nun sembolik etkileşimciliği ile Weber tekrar gündeme gelmiştir. Onun anlamaya yaptığı vurgu ve nesnelliğe verdiği önem değişik sosyolojik akımlarda hala etkisini göstermektedir. Son yıllarda niteliksel toplumsal araştırmaların da yoğunlaşması ve yorumlamacı sosyolojinin kurumsal olarak temayüz etmesi ile Weber bugün yoğun biçimde atıf yapılan bir isimdir. Weber'in eserlerini üç ana başlık altında toplamak mümkündür. Din sosyolojisi, bilim teorisi ve genel sosyoloji.